Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektörle birlikte Türkiye sanki ilk defa kayyumla tanışıyormuş gibi tepki verdi. Gündem değişti ve bir kez daha AKP'nin yaptığı bu hamle üstünden herkes mahallesinin olduğu konuma göre bu olayı yorumlamaya başladı. Aslında Türkiye kayyumları peyderpey yediği için çok fazla ne olduğunu anlamıyor. Bugün Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarının %90'ı kayyumla yerinden olmuş durumda. Birçok üniversite zaten bu şekilde yönetiliyor. Anayasaya göre özerk olması gereken RTÜK gibi, Merkez Bankası gibi, TRT gibi kurumlar bu şekilde yönetiliyor. Ve Türkiye'de eğitim veren üniversitelerin en az 10 tanesinde daha önce AKP milletvekilliği yapmış ya da milletvekili adayı olmuş insan seçilemeyince ya da seçimi bırakınca gönlünü yapmak için rektör olarak atanmış ve üniversiteler bu şekilde yönetilir durumda. Daha önce gazetelere, televizyonlara onlarca yapıya kayyum atandı. Onlarca dev şirkete kayyum atandı. Türkiye sustu. Türkiye nasıl olsa bana dokunmadı dedi. Ama görünen o ki bugün Kılıçdaroğlu'nun da sesini çok enteresan bir şekilde ve enteresan kavramlarla yükseltmeye başladığı gibi adım adım kayyımlarla yönetilen, anayasayı bile askıya alan, zaman zaman kayyımlarla yönetilen bir sisteme doğru Türkiye ilerliyor. Bu ne kadar ürkütücü? Bunun boyutları nereye kadar gidebilir? Bir akşam YSK'nın da kayyımla atandığı ve sandıkta çıkan sonuçları şüpheyle bakacağınız bir yere evrilebilir mi gibi konuları yorumlamaya çalışacağım. Türkiye'nin geldiği bu noktayı sizler için değerlendirmeye çalışacağım ama isterseniz rektörden başlayalım. Rektör Melih Bulu adında bir vatandaş, oldukça kötü bir Türkçesi var. Gerçekten dramatik bir Türkçesi var. Yayınları çok çok zayıf. Yaptığı intihaller internete saçıldı. Şimdi diyeceksiniz ki neden Boğaziçi'ne peki böyle biri atandı? Bence bu aktör resmen kasten seçildi. İsteseydi Erdoğan Boğaziçi'ni birazcık daha sırtlayacak, oradaki hocalarla oturup konuşacak ya da oradaki hocalarla aynı göz hizasında olabilecek bir aktör bulabilirdi. Muhtemelen bulabilirdi. Aynı göz hizası olmasa da ona yakın biri. Ama bence burada farklı bir plan var. Orayı karıştırmak, orayı ayağa kaldırmak, çekilmez, katlanılmaz bir adamla çalışacaksınız mesajı vermek ve orada bir karışıklık yaratmak, tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi bunun üstünden de bir mağduriyet devşirmek sarayın muhtemel planları arasında olabilir. Zira kitleler çok fazla şeye bakmıyorlar. Buradan ne çıkar, buraya atananın akademik kalibresi nedir? AKP tabanı şöyle bakıyor. Onlara diyorlar ki, bakın sizin evlatlarınızı bu elitler Boğaziçi kampüsünden içeri sokmuyorlar. Biz sizin evlatlarınızı rektör yapacağız. Bunlar ne derse desin direneceğiz. Savaştıkları insanlar 3-5 tane öğrenci, 3-5 tane akademisyen kendi kalelerini savunmaya çalışıyorlar. Ama karşımızdaki tablo bundan çok daha dramatik bir yerde. 8 tane uçağı olan saray, tüm ihaleleri yandaşlara dolar üstünden veren ve milyarlarca dolar para kazanan bir ekip, diplomasız insanlarla devlet yöneten bir ekip, ömürlerini okuyarak, yazarak geçirmiş insanları elitist olmakla suçluyorlar. Karın tokluğuna, bugün Türkiye'de akademisyenlik yapmak, karın tokluğuna çalışmaktır. Bir bekçiden, bir polisten belki 1.000 lira, belki 2.000 lira fazla kazanan orada binlerce hoca var. Aldıkları risk, ömürlerini harcadıkları süreç, 40 yaşına kadar belki doğru düzgün para kazanamamış, yuva kuramamış, mal mülk sahibi, bir araba sahibi bile olamamış, toplu taşımayla ömrünü geçirmiş bir kitleyi elitist olmakla suçluyorlar. Bu Türkiye'nin kaderi maalesef okuyan, yazan, dil bilen, araştıran insanlar birazcık da böyle yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyip eleştirel bakıyorsa şayet sürece bunlar çok kısa süre içinde yerden yere vurulup çok sert bir şekilde eleştirilebiliyorlar. Ben onun için bu Melih Bulu denilen rektör adayının kasten bu şekilde seçildiğini, bu şekilde tercih edildiğini düşünüyorum. Yani burada bir sokak karışsın birazcık, yine mağduriyet olursun, yine ağlayalım, yine küçük Emrah gibi meydanlara dökülelim. Tüm güç ellerinde olmasına rağmen bakın burada bir tehdit var. Bunlar yine ayağa kalkarsa size ne polislik bırakırlar, ne öğretmenlik, eski söylemlerle geri gelirler. Elitist kavramını stratejik olarak seçilmiş ve pelikancı aktörlere dillendirilmiş, özel olarak seçilmiş ve oldukça başarılı bir şekilde seçilmiş bir kavram. Zira daha toplumun dışında, üniversitenin dışında kalan kitlelerin eski korkularını dürtebilecek bir kavram. Peki ikinci hamle ne olabilir? AKP niçin tüm üniversitelere geçmişte ampulle bir fotoğraf çektirmiş, siyasi geçmişleri olan ve partizan geçmişleri olan adayları rektör olarak atıyor? Bunun bir sebebi de şu olabilir. Türkiye adım adım dengesiz, kontrolsüz, denetlenemeyen bir yere doğru gidiyor. Bugün Kılıçdaroğlu bir sivil darbeden bahsetti. Yani 20 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de bir sivil darbe vuku bulmaktadır dedi. Bu çok önemli bir kavram. Muhalefet muhtemelen ekonomik çöküş olur. Bunlar kendi kendine gider. Halk bunları terlikle kovalar umuduyla bakıyordu. Öyle olmayacağı anlaşıldı. Ecevit'i %1'e düşüren ekonomik veriler bugün vuku bulmuş durumda. Ama yargı ve medya ayakta olmadığı için, denge ve denetim mekanizmaları olmadığı için hiçbir şey meydana çıkamıyor. Halk olup bitenden çok fazla haberdar olamıyor. Enflasyon oranları bile fake rakamlarla açıklanıyor. Bağımsız bilim adamlarının açıkladığı enflasyon bugün %30 ile %40'lar arasında. Resmi rakam %14-15 civarında açıklanıyor. Dolayısıyla buradan bir çatırdama çıkar da tekrar sokaklarda protestolar, sendikalar vesaireler bir şeyler yapmaya kalkar da öğrenciler de bu hareketin içine girerse biz üniversiteleri partizan rektörlerle bir şekilde elimizde tutmalıyız atamasıdır bu. Bakın Türkiye'de anayasa, şu anayasa, Avrupa Birliği normlarıyla yerden yere vurulan, demokratik olmadığı iddia edilen, kritik getirilen bu anayasaya göre bile bağımsız ve özerk olması gereken kurumlar var. Merkez Bankası gibi, RTÜK gibi, TRT gibi, YÖK gibi. Bunların tamamı partizan bir şekilde ele geçiriliyor ve herkesin değil parti organı gibi yollarına devam ediyor. Türkiye'de denge, denetim mekanizmalarının tamamı emir komuta zinciri içinde hareket eden ve partiden gelen emirlere göre karar alan ekiplerin denetimine geçmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de sivil darbe vuku buluyor çıkışını birazcık daha detaylandırmamız gerekiyor. Bir sistem içinde karar alıcıların yaptığı yasaları, aldıkları kararları, yaptıkları bütçeleri ya da ortaya koydukları yasa tekliflerini dengeleyebilecek, denetleyebilecek, onlar hakkında haber yapabilecek medya organları kalmadıysa ya da bu kararların kısmen ya da tamamını iptal edebilecek, anayasaya uygunluğunu denetleyebilecek yargı organları kalmadıysa, ülke KHK'larla, kanun hükmünde kararnamelerle, masa başında birilerinin getirdiği ve alelace alınmış kararlarla anayasaya aykırı bir şekilde yönetiliyorsa, meclis kanun hükmünde kararnamelerle askıya alındıysa, bir ana muhalefet liderinin çıkıp bu adım adım bu ülke sivil darbeyle yönetiliyor. Burada adım adım KHK'larla rejim değiştiriliyor. Anayasaya göre bağımsız olması gereken, özerk olması gereken yapılar parti organı gibi çalıştırılıyor. Dan şikayet ediyorsa burada altını çizmemiz ve durmamız ve üstünde düşünmemiz gereken bir tablo var demektir. Şimdi Türkiye geri döndürülemeyecek bir şekilde bir tek parti rejiminin istikametine oturmuş durumda. İslamcılar 70 sene tek parti, tek parti diye ağladılar. Yeni bir cumhuriyet inşa etmiş ve kısmen otoriter kavramlar, kararlar alarak ortaya koydukları devrimleri yaşatmaya çalışan insanların tam bir yüzyıl önceki, bir yüzyıl önceki kararlarını, taktiklerini mumla aratacak şekilde bugün bir tek parti yapısı kurdular. Bu tek partiyi devlet içinde eleştirebilecek ya da denetleyebilecek organ kalmadı. Bir yapı içinde karar alıcının kararlarını iptal edebilecek ya da değiştirebilecek bir yapı yoksa, bir kurum yoksa, bir kuruluş yoksa biz bu rejimlere siyaset biliminde tek adam rejimi diyoruz. Türkiye merkezde bir tek adam rejimi inşa etti. Şimdi adım adım onu çevreye yayıyor. Çevreye yaymak ne demek? İşte iller bazında, kurumlar bazında oraları parti organı gibi kullanarak, dönüştürerek kendisi eskaza bir gün seçimi kaybetse bile o yapının geri dönme ihtimali olmayacak ya da uzun süre değiştirilemeyecek şekilde bir yapı inşa ediyor. Şimdi Türkiye'deki üniversitelere bir bakalım. Bu kutuplaşma üstünden filmi burada siyasi tarafını bu tarafta donduralım ve Türkiye'deki üniversitelere bakalım. 7-8 bin tane dil bilen, iyi kötü dünya çapında yayın yapan akademisyen ihraç edilmiş. Türkiye'deki 28 üniversitenin rektörünün tek bir uluslararası yayını yok, tek bir tane uluslararası atıf almamış. 10 tane üniversiteyi söylediğim, bahsettiğim gibi daha önce AKP milletvekilliği yapmış ya da seçimi kaybetmiş AKP'li bir siyasi yönetiyor. Üniversiteler hiçbir şey üretmiyor. Ömrünüzü verdiğiniz, çocuklarınız eğitim alsın diye ömrünüzü paraladığınız, okullar, sınavlar, kurslardan çıkarttığınız evlatlarınızı yolladığınız üniversitelerin sadece tabelası üniversite. Dünya çapında elde edebildikleri en ufak bir başarı yok. İçlerinde 3-5 tane cılız zayıf, çok iyi akademisyen kalmış. Cılız zayıf dememin sebebi akademik açıdan değil, siyasi açıdan çıkıp kendilerini gösterme, ortaya çıkma şansları bile kalmamış. Bir gün yönetici olma ihtimalleri yok. Bir gün bir bölüm başkanı, bir bölüm şekillendirme, bir proje şekillendirme ihtimalleri kalmamış. Üniversitenin de partizanlaştığı ve tıpkı bir saadet zinciri gibi. Hiç kimse hiçbir şey üretmiyor. Herkes maaşını alıyor, öğrenci diplomasını alıyor. Herkes mutlu ama nereye kadar? Çocuğunuz o üniversiteden çıkıp ilk iş başvurusunu yapıncaya kadar. Eğer radikal partizan biri değilseniz, eğer çocuğunuzu devlette üst düzey referanslarla bir yere sokamayacaksanız, asgari ücret haricinde nereyi bitirirse bitirsin, önümüzdeki 10 yıl doğru düzgün bir iş bulma ihtimali olmayan, üniversitede hemen hemen hiçbir şey öğrenmeyen, sadece forsu, diploması olan kitleler yetiştiriyoruz. Jean-Jacques Rousseau, insanın özgürlüğü istediğini yapabileceği gerçeğinde değil, istemediğini ona yapmak zorunda bıraktığınız gerçektedir, süreçtedir diye insanları uyarıyor. Bakın, Türkiye'nin en az %50'si istemediği bir hayatı yaşıyor. Geri kalan %50 de kimlik siyasetinden dolayı en az onların yarısı istemediği bir hayatı geçmişteki korkularıyla oraya dönmektense bunu yaşarım diye hayatına devam ediyor. Yani size ehvenişer olarak bakıyor Türkiye'yi yönetenlere. Türkiye buradan çıkacaksa öncelikle bu kutuplaşma siyasetine dur diyebilecek adımları atması gerekiyor. Bunu seküler kesimler yapamaz. Seküler kesimler şeytanlaştırılmış. Bugün üniversitenin kapısındaki çocuklar Canan Kaftancıoğlu'nun askerleri olarak sunuluyor. HDP'nin askerleri olarak sunuluyor. AKP'li aktörler onları 15 Temmuz'la müdahale ettikleri gibi müdahale etmekle tehdit ediyor. Onları şeytanlaştırıyor. Türkiye normalleşecekse, başından beri bunu savunuyorum, Türkiye'deki muhafazakar, İslamcı, dindar, hala vicdanı olan insanların çıkıp dur demesiyle, yeter demesiyle, biz birlikte yaşamalıyız, bu kutuplaşma siyasetinden ve yüksek tansiyondan artık bıktık demesiyle normalleşecektir. Tansiyonu aşağıya çekmeden, kitleleri birbiriyle kucaklaştırmadan, saray adına ya da saray ve çevresinde suça bulaşmış insanlar adına sokakta kavga etmeye göze alacaksanız, bu ülkenin ne normalleşme ihtimali kalacaktır ne de Kılıçdaroğlu'nun bizleri korkuttuğu gibi ya da altını çizdiği gibi, sizleri uyardığı gibi bir sivil darbe sürecine evet demiş olacaksınız. Bu sivil darbe sürecinden çıkmanın tek bir yolu var. Sadece güvenlik politikalarına kanıp, sadece güvenlik politikalarıyla kutuplaşmamak. Benjamin Franklin'in çok önemli bir sözü var. Güvenlik politikasıyla, güvenlik motivasyonuyla özgürlüklerinden vazgeçenler en sonunda ikisini de kaybederler diyor. Türkiye her şeyiyle birlikte ikisini de kaybedebileceği bir sürecin eşiğine geldi. Güvenlik politikalarıyla kutuplaşıp farklı %50'ler oluşturmak isteyen kitleler sadece Türkiye'deki tek adam rejiminin ikame edilmesine, sadece onun kurumlarıyla birlikte artık her köşeye çökmesine hizmet edecekler. Ya Boğaziçi Üniversitesi kapısında bekleyen öğrencilerin ve akademisyenlerin sözlerine kulak kabartacağız, onları dinleyip anlamaya çalışacağız. Ama onlar da kayyım atanan Kürtleri anlamaya çalışacak, onlar da kayyım atanan iş adamlarını anlamaya ve dinlemeye çalışacak ve Türkiye'yi bu çatışmacı, kutuplaşmacı siyasetten çıkartıp, Kılıçdaroğlu'nun uyardığı o sivil darbe ekserinden çıkartıp, tekrar seçimlerin, en azından seçimlerin vuku bulabildiği ve kusurlu da olsa işleyen bir demokrasi evresine getirilmiş olunacak. Bu hafta sizlere Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım üstünden aslında Türkiye'ye atanan kayyımı ve KHK'larla oluşturulmaya çalışılan yeni rejimi anlatmaya çalıştım. Buna paralel olarak Kılıçdaroğlu'nun sivil darbe kavramına da izah etmeye çalıştım. Beğendiyseniz ya da karşı fikirleriniz, karşıt görüşleriniz varsa yorum kısmına bunları yazabilirsiniz. Yazılan yorumları, değerli yorumları değerlendirmeye çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Kanalımıza abone olup linkini tanıdığınız, sevdiğiniz, bu kanalın yorumlarını anlayabileceğine inandığınız, güvendiğiniz kişilere ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda kanalın uyarı zilini, alarmını da açarsanız yayın yaptığımız zaman, yorum yaptığımız zaman yine birlikte olmuş oluruz. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere efendim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.